Bugün tüm dünyada Hristiyanlar İsa'nın dirilişini kutluyorlar. Bu bizim için çok önemli bir olay. Ne oldu? 2000 sene önce İsa Romalı bir çarmıhta öldü. Mezara koyuldu ama hamdolsun ki üçüncü günde yaşama döndü. Yani ölümden dirildi. Bunu kutluyoruz bugün. Neden önemli bizim için? Çünkü olmasaydı zaten bizim inancımız, bizim imanımız boş olacaktı, değil mi? Şimdi İsa yaşıyor. Buna müjde diyoruz. Ve müjde çok güçlü oluyor. Çünkü bir kişi bu dirilmiş İsa'ya iman ederse, o kişi günahlarından kurtulup sonsuz yaşama kavuşabilir. O zaman çok önemli bir olay, değil mi? Bugün bunu size açıklamak için böyle bir kişinin hikayesine bakmak istiyorum. Onun adı Lydia. Duymuş olabilirsiniz kutsal kitaptan. Lydia. İlk önce ayetlere bakalım. Okuyacağım. Elçilerin İşleri 16. Şöyle başlıyor. Lydia'nın iman etmesi. Troas'tan denize açılıp doğru Sema Direk adasına ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipya'ya geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi. Ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kenti. Birkaç gün bu kente kaldık. Şabat günü Yahudiler için galiba Cuma akşamları başlayıp Cumartesi akşama kadar devam ediyor. 24 saat. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk. Orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiatira kentinden Lydia adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lydia, Tanrı'ya tapan biriydi. Yani Lydia nasıl bir insan? Lydia Tanrı'ya tapan biriydi. Tanrı'nın var olduğunu inanıyor ama tanımıyor. Tanımıyor ama tanımak istiyor. Tanrı'nın var olduğunu inanıyor, tanımıyor. Nasıl bir Tanrı olduğunu bilmiyor ama tanımak istiyor. Belki bugün aramızda böyle insanlar var. Onun var olduğunu inanıyorsunuz ama tanımıyorsunuz. Nasıl bir Tanrı olduğunu bilmiyorsunuz. Henüz karar vermediniz. Biraz Türkiye gibi. Ondan sonra ama tanımak istiyorsunuz. Bugün aslında ne yapmak istiyoruz? Tanrı'ya tanıtmak istiyoruz. Lydia Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lydia ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Biraz anlatayım, ondan sonra özel bir şey olacak. Elçi, Pavlus ve arkadaşları ne yapıyorlar? Yunanistan'daki Filipi kentine gidiyorlar. Onların amacı müjdelemek ve yeni bir kilise kurmak. Bunu yaparken çok güzel bir şey oluyor. Bir kadın ismi Lydia iman ediyor. Aslında bugün bunu size anlatmayacağım. Çünkü aramızda çok ama çok özel bir misafirimiz vardı bugün. Lydia'nın kendisi. Kendi anlatsın değil mi? Lydia gel. Öne gelmek istiyor musunuz? Güzel. Zaten alkış verdiniz. Hoş geldiniz Lydia. İyi misiniz? Güzel, güzel. Sizi görmek çok güzel. Çünkü bugün sizin nasıl iman ettiğinizi anlatacaktım. Siz bunu anlatabilirsiniz. Acaba bizi nasıl buldunuz?
İnternetten. Söyleşi çok güzel bir şey. Ben de bu güzel günü kardeşlerimle birlikte kutlamak için buraya geldim.
Güzel. Kendinizi biraz tanıtmak ister misiniz acaba?
Tabii. Adım Lydia. Tiyatralıyım. Yahudiyim ve mor kumaş ticareti yapıyorum.
Ve işleriniz nasıl gidiyor son zamanlarda?
Kardeşim aslına bakarsanız bu referandum yüzünden çok da iyi gitmiyor. Kumaşlarımı görmek ister misiniz?
Tamam.
Satıyor. Bakın. İşte.
Ama bu mor kumaş değil ki ya.
Mor değil. Gerçekten mi? kardeşimin aramızda ben biraz renk görüyüm. O yüzden satış olmuyor.
Tamam, okey. Neyse. Güzel oldu değil mi? Acaba iman ettiğiniz günü hakkında birkaç soru sorabilir miyim? Acaba
tabii.
Bugün? Okay. İlk önce, o Şabat günü neden şehir dışında, o nehrin yanında dua etmek için toplanıyordunuz?
Bunun iki nedeni var. Bir tanesi, Filipe'de çok fazla erkek olmadığı için, erkek Yahudi olmadığı için bir havramız yoktu. İkincisi de biliyorsunuz, biz Yahudiler ibadetten önce bedensel temizlik yaparız, yani abdest alırız. O yüzden nehirde de temiz su var.
Tamam, güzel. Şimdi özel bir soru sormak istiyorum. Acaba o gün siz ne için dua ediyordunuz? Siz, şahıs olarak.
Diğerlerinin ne için dua ettiğini bilmiyorum ama ben Tanrı'nın bize vaat ettiği Mesih'in artık gelmesi için dua ediyordum. Hmm. Bütün Yahudiler de onu bekliyor zaten.
Çok güzel. Ve o gün Pavlus, Elçi Pavlus geldi ve sizinle konuştu. Ne hakkında konuştu acaba?
Çok şaşırdım.
Hamdolsun.
Evet, o geldi, insanlar arasında yaşadı, hiç günah işlemedi ve bütün dünyanın günahı uğruna Tanrı'nın önünde kefaret olarak çarmıhta canını verdi. Sonra üçüncü gün dirildi ve o yaşıyor.
Hamdolsun. Halleluya. Güzel. Ve böyle bu sözleri duyunca nasıl hissettiniz acaba? Biraz anlat.
Ben önceden kendimi normal, iyi yürekli, temiz düşünceli bir insan olarak görüyordum. Ama sonra Paulus İsa'yı anlatmaya başlayınca kendimde bir takım eksiklikler gördüm. Hatalarım, günahlarım tek tek gözümün önünden geçmeye başladı. Sonra biliyorsunuz bu günahlar yüzünden Tanrı'nın önünde hesap vereceğiz. Açıkçası bir parça korkmaya başladım.
Ve, ama sonra güzel bir şey oldu değil mi? Mesela bundan sonra böyle kötü hissettikten sonra güzel bir şey oldu. Ne oldu?
Paulus anlatırken çok güzel bir şey oldu. İsa'yı gördüm. İsa sanki çarmıhta karşımdaydı. Ve bana diyordu ki, Lidya, senin için buradayım. Sonra Tanrı'nın yüreğimi açtığını ve büyük bir esenlikle doldurdu.
Ondan sonra ne yaptın?
Sonra İsa'ya seslenmeye başladım. İsa, İsa beni kurtar diye. Pavlus'la arkadaşları bunu duyunca gelip benim için dua ettiler. Ve büyük bir esenlik aldım Tanrı'da.
Tamam, güzel. Ve ondan sonra ne oldu son olarak?
Son olarak ailem de oradaydı. Ve hep birlikte İsa'ya iman ettikten sonra vaftiz olduk. Pavlus ve arkadaşlarını gelip benim evimde kalmaları için ikna etmeye çalıştım. Ve dedim ki, beni bir Mesih inanması, bir kardeşiniz olarak görüyorsanız lütfen gelip evimde kalın. O da bu ricamı kırmadı. Gelip çok evimde kaldılar ve o günden sonra da kilise benim evimde toplanmaya başladı.
Çok güzel. Çok iyi anlattınız Lidya. Ne kadar güzel bir hikaye. Lidya bir alkış. Hey, güzel. Çok sağ ol. Lidya, senin için bir görevim var. Acaba ben vaaz verirken, işte bunları dağıtabilir misiniz yavaş yavaş insanlara? Bizde bir geleneğimiz var. Bugün de çikolatalı, İngiltere'de en azından çikolatalı yumurtalar dağıtıyoruz ve yiyoruz. Çok güzel oluyor, evet, güzel. Şimdi, çok güzel anlattı değil mi? Şimdi yani o hikaye üzerinde üç tane soru sormak istiyorum. Birinci soru bu. Pavlus'un o kadınlara anlattığı mesajı neydi? Ne söyledi? Konuştu onlarla ama ne söyledi? İkinci soru, Tanrı Lidya'nın yüreğini nasıl açtı? Çünkü konuşurken şey diyor, Tanrı onun kalbini açtı. Ondan sonra üçüncü olarak Lidya nasıl cevap verdi? O zaman birinci soru bu. Pavlus'un o kadınlara anlattığı mesajı neydi? Aslında bilmiyoruz. Yazılmadığı için bilmiyoruz ama büyük ihtimalle onun söylediği gibi Yahudi olduğu için şey dedi, sizin beklediğiniz Mesih geldi. Şey, Yahudiler Mesih diye bir kişi bekliyorlardı. Bu kişi gelecek ve onları tüm düşmanlarından kurtaracak. İşte İsa Mesih. Dediğim gibi burada anlatılmıyor ne söylediği ama daha sonra, yıllar sonra Pavlus bu kiliseye bir mektup yazdığı bir mektupta daha detaylı olarak, yani bu kişinin gelişini anlatıyor. Ve şimdi birkaç ayete bakmak istiyorum. Ve aynı zamanda başka bir yardımcım olacak. Aslında bu sefer İsa Mesih'in kendisi. Bak, tez gel, İsa geldi, bak. Ne kadar harika. Güzel. Al. İyi misiniz İsa? İyiyim, sağ ol, evet. Cennet nasıl?
Güzel. Sizi çağırmaya geldim.
Ha tamam, güzel. İstiyor musun İsa? Ya, olmaz. Yedin, tamam, okey. Sağ ol. Gerek yok. Tamam. İsa, istersen şeyim. Sen buraya oturabilirsin. Gel. Taht üzerine. İsa esmerdi. Yahudi olduğu için, evet, sarışın değildi. Esmerdi, gerçekten. Yine ne var bunu? Tamam, güzel. Herkes onu görebilsin. Dediğim gibi, Pavlus, şey, bu mektupta İsa Mesih'in gelişini daha detaylı olarak anlattı. Ayetler şöyle diyor. Mesih, İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarma üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçaltı. Bunun için içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı başladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün, her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Ayetler şöyle diyor, onun gelişi. Yani aslında İsa Mesih bir yolculuk yaptı. Nerede başladı bu? Cennette. Cennetten inip dünyaya geldi ve ondan sonra sonunda tekrar cennete gitti ve İsa'nın yardımıyla bunu anlatacağım şimdi. Başlangıçta her şey çok güzeldi, değil mi? Tanrı her şey yarattığı zamanda her şey çok güzeldi. Ortada kötülük yoktu, savaş yoktu, fakirlik yoktu, günah yoktu. Ve ondan sonra ne oldu? Biz insanlar bunu mahvettik. Hatırlıyor musunuz? O ilk iki kişi, Adem ve Havva, günah işlediler. Ve Tanrı'nın sözü bir yerde şey diyor, günahın bedeli ölümdür. Günah için bir ceza olacak ve onlar günah işledikten sonra zaten onlar ve bütün insanlar bu ceza altında kaldı. O zaman, o anda Tanrı isteseydi onları yok edebilirdi, haklı olarak, günah işledikleri için. Ama merhametli olduğu için, insanları sevdiği için, seviyorsunuz değil mi insanları? Evet. Sevdiği için bir şey yaptı. Onları kurtarmak için bir şey yaptı. Baba Tanrı onun oğlunu dünyaya gönderdi. Ve ilk önce üç tane adım, onları bizi kurtarmak için üç adım attı. Birinci adım bu. Cennetteki ululuğunu bıraktı. Şey, bütün tanrısal gücü, bütün cennetteki görkemini bıraktı. İndi tahtından, gökten ve dünyaya geldi. Beden aldı ve insan oldu. %100 Tanrı olan, şimdi %100 insan oldu. Biz şey, İsa'ya baktığımız zaman aslında şey, inancımıza göre İsa hem %100 insandı hem de %100 Tanrı'ydı. Ama Tanrılığı aslında içinde saklı kaldı. Ama İsa'ya baktığımız zaman şey, normal bir insan gibi görünüyorsun değil mi? Aramızda yaşadı, bizim gibi yaşadı ama Lydia'nın söylediği gibi tek bir fark var. Hiç günah işlemedi. Ve bu çok, üçüncü adım için çok önemli bir şey. O zaman birinci adım ulunluğunu bıraktı. İkinci adım dünyaya geldi, insan oldu, beden aldı. Üçüncü adım ve bu çok önemli, bizim hak ettiğimiz ceza o çekti. Başka bir touch koyacağım şimdi. Ve bu nerede oldu? Çarmıkta oldu. Aslında şey, çarmıktayken çıplaktı ama şey, bunu yapmayalım. Gerçekten. Romalılar neden bunu yaptılar? İnsanları, idam edilecek insanları tamamen utandırmak için. Herkes onların utancını görsün. Çok kötü bir ölüm o aslında. Dediğim gibi bizim hak ettiğimiz ceza o çektiği şey, günahkar olduğumuz için, günah işlediğimiz için ve herkesin hayatında günah vardır. Günah işlemeyen bir kişi var mı acaba aramızda bugün? %100 iyi bir insan var mı? Genellikle bir kişi elini kaldırıyor. İsa ne yaptı? Kendini alçaltı. Rabbin sözü diyor. İlk önce dünya gelmek için kendini alçaltması gerekiyordu. Ama çağına gitmek için, cezamızı almak için ta dibine kadar kendini alçaltması gerekiyordu. Ve bunu yaptı bizim için. Bizim hak ettiğimiz çağımı, ölüm, ceza, o yükledi. Boyuna eğip yükledi. Ondan sonra onu Golgota'ya kadar taşıdı ve oradayken o çarmıha çivilenmiş oldu ve çok acı içinde öldü. Bizim hak ettiğimiz ceza o üstlendi. Öldü ve mezara koyuldu. Neden bunu yaptı? Bizi sevdiği için. Bunu yaptığı için, ondan sonra bunu yaptı ama hikaye orada bitmiyor. Mezarda bitmiyor. İsa Mesih ne yaptı? Tahtından şeye kadar geldi. Şimdi ölü kalıyor mezarda ama hikaye orada bitmiyor. Çünkü şöyle diyor, bunu yaptığı için Tanrı onu pek çok yükseltti. Onu ölümden dipti. Hamdolsun. Kutsal olsun. Dirildikten sonra kendini gösterdi. Birçok insanlara kendini gösterdi. Ondan sonra göğe alındı ve tekrar en yüksek yere çıktı. Haleluya. Hamdolsun. Neden bunu yaptı? Ayet şöyle diyor. Onu yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Yani evrendeki dünyadaki her can onu tapınsın. O zaman onu tapınsın. Gel Lydia. Tanrı neden bizi kurtarıyor? İsa'ya tapınmak için sonunda. Sağ Lydia. Güzel. Galiba Pavlus'un anlattığı müjde buydu. O zaman Rabbin sözü ne diyor? Mesela bunu anlatırken Tanrı Lydia'nın kalbini açtı. Acaba Lydia'nın yüreğini nasıl açtı? Bizim anlattığımız müjde, İsa ile ilgili müjde, sadece hoş bir hikaye değil. İncil'e göre, müjde hakkında bunu söylüyor İncil. İncil nasıl bir şey? İman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Bunda bir güç var. İnsanların kalplerini dokunmak için, insanların kalplerini açmak için. Ve galiba Pavlus konuşurken, Tanrı bu müjdeyi Lydia'nın kalbine dokunmak için kullandı. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu anlattı değil mi? Aslında Pavlus bu müjdeyi anlatırken üç şey oldu. İlk önce Lydia ne kadar günahlı olduğunu fark etmeye başladı. Yani ne dedi? Önceden kendimi iyi bir insan olarak biliyordum ama Pavlus İsa hakkında konuşmaya başladığında sanki gözlerimin önünde tüm yaptığım hatalar, tüm işlediğim günahlar geçti. Utanmaya başladı. Ve ondan sonra ikinci bir şey oldu. Bunu hissedince düşünmeye başladı. Yani ben kutsal değilim ama bir gün kutsal bir Rab'in önüne çıkacağım, çıkıp ona bütün yaptıklarım için hesap vereceğim. Ve korkmaya başladı. İlk önce utanmaya başladı. Sonra korkmaya başladı. Kötü hissetti. Aslında tabii ki biz insanı korkutmak istemiyoruz. Biz insanları kötü hissettirmek istemiyoruz. Ama zaten bu hisler olmadan gerçek bir tövbe olmaz. Hissedilmeli. Ben yanlış yaptım ve bir gün benim yanlış yaptıklarımı Tanrı'ya hesap vereceğim. Korkunç bir şey ama gerçek bir şey. Ama hamdolsun ki ondan sonra üçüncü bir şey oldu. Kurtarıcı olan İsa'ya görmeye başladı. Yani bu durumdan kurtulmak için bir yol var. İsa Mesih'e iman etmek. İsa zaten bizi bundan kurtarmak için geldi. O zaman hepsi bunlara, mesela nasıl onun yüreğini açtı? Bu şekilde. Yani kötü hissetmeye başladı. Ben günahkarım. Hesap vereceğim ama bir kurtarıcı var. İsmi İsa. Ondan sonra yalvarmaya başladı. İsa, İsa beni kurtar. Lisa, son olarak Lydia nasıl cevap verdi? Yine ayetlerde tam olarak anlatılmıyor. Ama şey, daha sonra, bu ayetlerden sonra başka bir hikayede, Filipi'deki bir zindancı, Pavlus'a kurtulmak için ne yapmam gerekir diye sorduğunda, Pavlus ona şöyle dedi, Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz. Galiba Lydia ne yaptı o gün? İsa'nın kim olduğunu anladı ve İsa Mesih'e iman etmeye başladı. Ondan sonra ne oldu? Tanrı onu kabul etti, onu bağışladı ve onun kalbine büyük bir esenlik geldi. Sonra galiba bu müjdeyi ailesiyle paylaştı. Onlar da İsa'ya iman ettiler ve hepsi bu yeni imanını göstermek için sura vaftiz oldu. İlk önce Tanrı içimizde çalışıyor, kalbimizi de değiştiriyor. Ondan sonra bunu herkesi ilan etmek için vaftiz oluyoruz. Ben artık İsa Mesih'e inanıyorum. Dirilmiş olan İsa'ya iman ediyorum. Onu takip etmek istiyorum. Eski hayatımı bırakıyorum. Ondan sonra sura vaftiz oluyoruz. Son olarak ne yaptı? Kendi evini açtı. Ve yeni Filipi Kilisesi orada toplanmaya başladı. Ne kadar harika bir hikaye. Bu işte bu. Ben sürekli aynı şey söylüyorum, anlatıyorum. O zaman duymuşsunuz eğer, kusura bakmayın. Ama 21 yaşındayken, Lydia'nın hayatında olduğu gibi, Tanrı benim yüreğimi açtı. Aslında bunu nasıl yaptı? Benim kız kardeşim bana ben aslında Hristiyan olmak istemedim. Ama bir şey fark ediyordum. Yanlış şeyler yaptım. Yaptığımı fark ediyordum. Aynı zamanda bir boşluk içinde yaşadığımı fark ediyordum. Yani hayatım boş gibi geliyordu bana. Yaşıyorsun ama neden bilmiyorsun. Hristiyan olmak istemedim çünkü bana çok tuhaf geliyordu. Ama bir akşam kız kardeşim bana bir ayet okudu. Ayette İsa konuşuyor ve şöyle diyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bunu okurken, biz aslında bir köydeydik, bir yere girerken bunu yaptı. Bir şey hissettim. Sanki gerçekten biri vardı ve kapıyı çalıyordu. Bir şey hissettim. O anda tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Sonra biz bir yere gittik, oturduk, konuşmaya devam ettik ve kız kardeşim konuşurken, başka bir şey hissettim. Tanrı'nın sevgisi üzerime geldi. Ağır bir şekilde. Ve sanki aynı zamanda Tanrı bana seslendi. İçimde. Dedi ki ne yaptığını biliyorum ama hala seni seviyorum. Bunu duyunca, tabii ki erkeğim ama duyunca ben ağlamaya başladım. Çünkü o kadar büyük bir sevgi gösterdi bana. Ondan sonra biz aslında bir pub'daydık. Ve dışarıya çıktık, bir bahçe var, hiç kimse yokken oturduk ve kız kardeşim bana dedi ki bu İsa, İsa senin hayatına girmek istiyor, ne dersin? Ben dedim ki tamam, olur, olabilir. Ve ondan sonra Lydia'nın hayatında olduğu gibi bana büyük bir esenlik geldi ve yeni bir başlangıç oldu. Hamdolsun, belki bilmiyorum ama belki bugün siz de benim gibi ve Lydia gibi hissediyorsunuz. Belki son zamanlarda sanki bir kişi, günahlı olduğunu fark etmeye başladınız. Bilmiyorum. Aynı zamanda İsa hakkında duymaya başladınız. Ve sanki sizin hayatınızda biri kapıda durmuş, kapıyı çalıyormuş gibi oldu. Şimdi son olarak bir ilahi söyleyeceğiz. Böyle hissediyorsunuz eğer, bunu söylerken, ben aslında ilk önce dua edeceğim ama bu ilahi söylerken öne gelebilirsiniz. Çünkü sizinle dua etmek istiyorsunuz. Olur mu? Bir şey olur mu?